Ayrım 11. Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 118. 1933, Managua. U.S.'in Latin Amerika'daki ilk yenilgisi. Yılın ilk gününde deniz piyadeleri bütün gemi ve uçaklarıyla birlikte Nikaragua'dan ayrılıyorlar. Geniş kenarlı sombrero giydiğinde büyük bir T harfini andıran ufak adam bu pırtık general bir imparatorluğa baş eğdirmiştir. U.S. basını uzun işgal yıllarında verilen onca ölüyü özgünlükle anmasına karşın havacıların edindikleri deneyimlerin değerini vurguluyor. Sandino'ya karşı yürütülen savaş sayesinde U.S. Nikaragua'da savaşmak için özel olarak tasarlanmış Fokker ve Curtiss uçaklarıyla hava bombardımanı yapmak konusunda deneyim edinme fırsatı bulmuştur. Ülkeden ayrılan komutan Albay Matthews'un yerine U.S.'e yakınlık ve bağlılık duyan yerli bir subay Anastasio Tacho Somoza, şimdi Guardia Nacional adı verilen ulusal muhafızların başına geçiyor. Zafer kazanmış olan Sandino, Managua'ya varır varmaz şimdi özgürüz artık, bundan sonra bir kurşun bile sıkmayacağım diyor. Nikaragua Başkanı Juan Bautista Sacasa onu kucaklayarak karşılıyor. General Somoza da Sandino'yu kucaklıyor. 1933, Camp Jordan, Chaco Savaşı. Bolivya ile Paraguay savaşmaktalar. Güney Amerika'nın en yoksul iki ülkesi denize kıyısı olmayan, iliklerine dek sömürülüp yağmalanmış bu iki ülke bir harita parçası uğruna birbirlerini yok etmeye girişiyorlar. Her iki bayrağın kıvrımları arasına gizlenmiş duran Standard Oil ile Royal Dutch Shell şirketleri Chaco petrolü için çekişmekteler. Bu savaşta Paraguaylılarla Bolivyalılar sevmedikleri, kimsenin sevmediği bir toprak parçası adına birbirlerine diş bilemek zorunda kalmışlardır. Chaco dikenlerle yılanların barınağı olan boz bir çöldür. Burada tek bir kuşa ya da insana rastlayamazsınız. Bu ürküler ülkesinde her şey susuzluk çeker. Kelebekler bulabildikleri su damlalarının üzerine umarsız kümeler halinde üşüşürler. Bolivyalılar için bu buzluktan çıkıp fırına girmek gibi bir şeydir. Ant dağlarının doruklarından koparılıp bu kavrulmuş çalılar arasına bırakılıyorlar. Burada kimileri kurşunlanıyor ama daha çoğu susuzluktan ölüyor. Kara sinek ve sivrisinek bulutları düşman atlarına karşı çalıları yararak zar zor ilerleyen gönülsüz askerlerin peşinden kovalıyor. İki tarafta da yalın ayak halk çocukları subaylarının hatalarının peşinatıdır. Feodal toprak sahipleriyle taşra papazlarının köleleri ayrı ayrı üniformalar içinde emperyalist açgözlülüğü uğruna can veriyorlar. Ölümüne giden Bolivyalı bir asker konuşuyor. Şan ve şeref konusunda hiçbir şey söylemiyor, ne de vatan konusunda. Hırıldayan soluğuyla beni erkek olarak dünyaya getiren kadere lanet olsun diyor. Cespedes. Bu içler acısı öyküyü Bolivya tarafından Cespedes anlatacak. Su arayan bir müfrezedeki askerler çapa ve kürekle kuyu kazmaya girişiyorlar. Yağan bir avuç yağmur çoktan buharlaşmış. Hiçbir yerde su diye bir şey yok. 12 metreye indiklerinde su avcıları sıvı çamura rastlıyorlar. Ama 30 metrede, 40-45 metrede kovalar yukarıya yalnızca kum getiriyor. Her biri bir öncekinden daha kuru. Askerler bu kum kuyusunu kazmayı sürdürüyorlar. Günler günü, her gün biraz daha derine inerek, her gün biraz daha suskun. Ve tıpkı onlar gibi susuzluktan kudurmak kertelerinde olan Paraguaylılar saldırıya geçtiklerinde Bolivyalılar bu kuyuyu içinde su varmışçasına savunarak ölüyorlar. Roa Bastos. Paraguaylıların öyküsünü de Augusto Roa Bastos anlatacak. O da mezar olup çıkan kuyulardan verilen sayısı belirsiz ölülerden söz edecek ve sırf hareket ettikleri için evlerinin yolunu şaşırmış sarhoşlar gibi yürüseler de ölülerden ayırt edilebilen dirilerden. Bastos gözlerinden yaş olarak akıtacak kadar bile su bulamayan bu şaşkın perişan askerlerle birlikte yürüyecek. 1934 Managua, korku filmi, iki oyuncu ve birkaç figüran için senaryo. Somoza Birleşik Devletler Büyükelçisi Arthur Bliss Lane'in evinden çıkıyor. Sandino Nicaragua Başkanı Sakaza'nın evine geliyor. Somoza kurmaylarıyla çalışmak için masa başında otururken Sandino Başkan'la yemek yemek için sofraya oturuyor. Somoza kurmaylarına elçinin biraz önce Sandino'nun öldürülmesi için koşulsuz destek verdiğini açıklıyor. Sandino başkanı askerleriyle birlikte bir yılı aşkın bir süredir toprağı işleyerek yürüttükleri Vivili kooperatifindeki sorunları anlatıyor. Somoza adamlarına Sandino'nun komünist bir düzen düşmanı olduğunu, teslim ettiğinden daha çok sayıda silahı bulunduğunu bildiriyor. Sandino başkana Somoza'nın onun rahat çalışmasına fırsat vermediğini söylüyor. Somoza adamlarıyla Sandino'nun nasıl öldürülmesi gerektiğini tartışıyor. Zehirlenerek mi, vurularak mı, uçak kazasıyla mı, yoksa dağlarda pusuya düşürülerek mi? Sandino başkanla Somoza'nın komutasındaki Guardia Nacional'in giderek artan gücünü görüşüyor. Ve başkana Somoza'nın yakında onu devirip başkanlık koltuğuna geçeceği konusunda uyarıda bulunuyor. Somoza birkaç pratik ayrıntıyı karara bağladıktan sonra kurmaylarının yanından ayrılıyor. Sandino kahvesini bitirip başkana veda ediyor. Somoza bir şiir gecesinde hazır bulunmaya gidiyor. Sandino da ölümüne. Somoza ülkeyi ziyaretiyle onurlandırmış olan Perulu genç ve parlak şair Zoila Rosa Cardenas'ın şiirlerini dinlerken Sandino Yalnızlar Sokağı'nda kuru kafa denilen bir yerde vurularak öldürülüyor. 1934 Managua, hükümet cinayetleri yok sayıyor. O gece Managua'da Albay Santos Lopez tuzaktan kaçmayı başarıyor. Kanayan bir bacakla, şu savaş yıllarında aldığı yedinci yara, damlara tırmanıp yerlere atlıyor, duvarlardan aşıyor ve en sonunda demir yolunun rayları boyunca kuzeye doğru bir karabasan emeklemesi başlıyor. Ertesi gün Santos Lopez yaralı bacağını hala göl kıyısında sürüye dursun, dağlarda toptan bir kıyım yaşanıyor. Somoza Vilili Kooperatifinin yerle bir edilmesini buyuruyor ve yeni kurulmuş Guardia Nacional hiç habersiz saldırarak Sandino'nun tütün ve muz yetiştiren ve kurmaya başladıkları hastaneyi yarı yarıya bitirmiş olan eski askerlerini ortadan kaldırıyor. Katırlar kıyımdan esirgeniyor ama çocuklar hayır. Kısa bir süre sonra Managua'daki U.S. elçiliğinde ve Leon ve Granada'nın en seçkin kulüplerinde Somoza onuruna şölenler veriliyor. Hükümet unutmayı buyuran kararlar çıkartıyor. İlan edilen genel af Sandino'nun ölümünün arifesinden bu yana işlenen bütün cinayetlerin bağışlanmasını sağlıyor. 1934 San Salvador, Miguel 29 yaşında. Her zamanki gibi Salvador polisinden kaçmakta olan Miguel, İspanyol konsolosunun sevgilisinin evinde sığınma olanağı buluyor. Bir gece bir fırtına kopuyor. Miguel pencereden bakınca ta uzaklarda ırmağın dönemeç yaptığı yerde kabaran suların kendi karısıyla çocuklarının oturduğu balçık kulübeyi tehlikeye düşürdüğünü görüyor. Fırtınaya da gece devriyelerine de boş vererek sığınağından çıkıp ailesinin yanına koşuyor. Geceyi o ince duvarların içinde birbirlerine sokulmuş, rüzgarlı suların uğultusunu dinleyerek geçiriyorlar. Tan atarken rüzgarlarla suların gerilemeye başladığı sırada küçük kulübe az buçuk yan yatmış ve epey su almış olmakla birlikte hala ayakta durmaktadır. Miguel de çoluk çocuğuna veda ederek sığınağına dönüyor. Gel gör ki bu evin yerinde yeller esmektedir. O sağlam yapılı binadan geriye tek bir tuğla bile kalmamış. Irmağın öfkesi yatağının yamaçlarını yıkıp evin temelini oymuş ve konsolosun sevgilisiyle hizmetçi kızı da sürükleyip götürmüştür. İşte Miguel Marmol'un 29 yaşında yeniden dünyaya gelişi böyle oluyor. 1935 Via Montes Boyuva yolu. 90 bin ölümün ardından. Chaco Savaşı sona eriyor. 3 yıl önce Paraguaylılarla Bolivyalılar birbirlerine ilk kurşunları sıkmışlardı. Kızılderili dilinde iki kardeşin dövüştüğü yer anlamına gelen Masamaklay adını taşıyan küçük bir köyde. Öğleyin haber cepheye ulaşıyor, silahlar susuyor, askerler yavaş yavaş doğruluyor ve daha da yavaş siperlerden çıkıyorlar. Güneşin kör ettiği partal hortlaklar Bolivya'nın Santa Cruz müfrezesiyle Paraguay'ın Toledo müfrezesinin arasındaki alanda sarsak adımlarla ilerliyorlar. Birer döküntü, birer kalıntı. Yeni gelen emirler bir an önce düşman olan tarafların ilişki kurmasını yasaklamıştır. Yalnızca asker selamına izin var. Onlar da birbirlerine askerce selamlıyorlar. Derken içlerinden biri bir haykırı koparıyor. Ondan sonra artık tutabilene aşk olsun. Askerler sırayı bozuyor, kasketlerini, silahlarını, ellerine geçen her şeyi havaya fırlatarak çılgın bir keşmekeş içinde koşuşturmaya başlıyorlar. Paraguaylılar Bolivyalılarla, Bolivyalılar Paraguaylılarla bağırarak şarkılar söyleyip ağlayarak sarmaşıyor, kızgın kumların üstünde yuvarlanıyorlar. 1935 Maracay, Gomez. Venezuela diktatörü Juan Vicente Gomez ölüyor ve ülkeyi yönetmeyi sürdürüyor. 27 yıldır onu kimse yerinden oynatamamış, şimdi de ölüsüyle ilgili şaka yapmaktan bile korkuyorlar. Bu ürkünç ihtiyarın tabutu bir toprak yığınının altına kuşku kaldırmaz biçimde gömüldüğünde mahpuslar nihayet hapishane kapılarını yıkıyorlar ve ancak o zaman sevinç çığlıklarıyla yağmalamalar başlıyor. Gomez bekar öldü. Yaşarken idrar söker gibi sevişerek bir yığın çocuk yaptı. Ama hiçbir kadının koynunda sabahlamadı. Sabahın ilk ışığı onu her zaman Meryem Ana imgesinin altında ve para dolu kasalarının arasında duran demir kar yulasında yalnız başına bulurdu. Hiçbir zaman para harcamamış, her hesabı petrolle ödemişti. Gulf, Standard, Texaco, Shell şirketlerine petrol kuyuları dağıtmış, böbreğini eşeleyen doktora, şiirleriyle onu övüp göklere çıkaran şairlere ve gizli görevleriyle düzenini koruyan cellatlara borcunu hep petrol kuyularıyla ödemişti. 1935 Buenos Aires, Borges. İnsanları bir araya getiren her şey futbol ya da siyaset gibi ve insanları çoğaltan her şey ayna ya da sevişmek gibi onun tüylerini ürpertiyor. O gerçek olarak yalnızca geçmişte atalarının geçmişinde var olanı ve bu gerçekliği yorumlamayı bilenlerin yazdığı kitaplara yansıyanı tanıyor. Gerisi duman. Büyük bir incelik ve keskin bir espriyle Jorge Luis Borges rezilliğin evrensel tarihini anlatıyor. Çevresini kuşatan ulusal rezillik konusunda ise soru bile sormuyor. 1935 Buenos Aires, 3 rezil yıl. Arjantin hükümeti Londra'da imzaladığı bir ticaret anlaşmasıyla ülkeyi 3 kuruşa satıyor. Buenos Aires'in kuzeyindeki şahane malikanelerin gölgeli bahçelerinde sığır zenginleri valsler yapıyorlar. Ama bütün ülkenin değeri 3 kuruşsa eğer en yoksul çocuklarının değeri kaç paradır acaba? Irgatlar kelepir fiyatlarla satılıyor. Bir fincan kahve karşılığında anadan doğma soyunacak kızların ise sayısı belirsiz. Yeni yeni fabrikalar boy gösteriyor. Çevrelerinde de teneke mahalleler. Veremden ve polisten kurtulamayan, güneşte kurutulmuş, dünkü mate çayının bugün açlık bastırdığı barriyolar. Arjantin polisi kuşkulu olanları ikna etmeye, sendeleyenleri doğrultmaya yarayan elektrikli copu icat ediyor. Buenos Aires gecelerinde pezevenk, hoşça vakit geçirmek isteyen kızlar arıyor. Kızlar da onlara hoşça vakit geçirtecek erkekler. At yarışlarında oynayan kumarbazlar sıcak tüyo peşinde. Dolandırıcılar dolandırılacak enayi, işsizler sabahın ilk gazetelerinin ilanlarında iş arıyor. Sokaklarda bohemlerle çapkınlar, üçkağıtçılar dolaşıyor. Hepsi de kendi yalnızlıkları içinde tek başına ve bu arada Disepoli'nin en son tangosu hayatın pis bir şaka olduğunu ve her zaman böyle olacağını söyleyip duruyor. 1935 Buenos Aires, Disepoli. Ucunda burnu olan upuzun tek bir kemikten ibaret. Öylesine sıska ki iğneleri paltosunun üstünden vurmak gerekiyor. Rezillik yıllarındaki Buenos Aires'in bu gülmez yüzlü şairi. Enrique Santos Disepoli'nin ilk tangolarını, bu dansla yorumlanmaya uygun hüzünlü düşünceleri, taşra sahnelerinde çile dolduran bir gezgin tiyatro komiği iken yaratıyor. Külüstür makyaj odalarında neredeyse insan boyu kocaman pirelerle tanışıyor ve parası ve inancı olmayanlardan söz eden tangolarını onlar için mırıldanmaya başlıyor. 1935 Buenos Aires, Evita. Görünüşüne bakarsanız öylesine sıradan bir kızcağız işte. Soluk benizli, yorgun yüzlü, elden düşme giysiler içinde, yoksulluğun gündelik çarkında dönüp duruyor. Ötekiler gibi o da radyodaki pembe dizilerin son bölümünü heyecanla bekleyerek, her pazar sinemada Norma Shearer olma düşleri kurarak yaşıyor. Ve her akşam istasyona giderek Buenos Aires Ekspresi'nin geçişini izliyor. Gel gelelim 15 yaşındayken bu yaşam şurasına geliyor ve Eve Duarte trene binip gidiyor. Bu küçük yaratığın hiçbir şeyi yok. Ne babası, ne parası, ne de sığınabilecek anıları. Los Toldos kentinde evli olmayan bir anneden dünyaya geldiğinden bu yana yazgısı aşağılanmak olmuştur. Ve işte şimdi de trenlerin her tanrının günü Buenos Aires'e boşalttığı binlerce hiç arasında bir hiçtir. Buenos Aires bu sayısı belirsiz kabarık saçlı, esmer tenli taşralıları, işçilerle hizmetçi kızları ağzının içine çeker ve hemen yutar. Büyük kent hafta boyu bunları çiğneyerek geviş getirir. Pazar günleri de artıklarını sokağa tükürür. Bu küstah Moloch'un, bu yüksek beton dorukların ayakları dibinde Evita, onu felce uğratan paniğe kapılıyor ve soğuktan kızarmış ellerini ovuşturup ağlamaktan başka bir şey yapamıyor. Sonra gözlerini silip dişlerini sıkıyor, karton valizinin sapını sımsıkı kavruyor ve büyük kentin içine gömülüyor. 1935 Buenos Aires, Alfonsina. Düşünen kadının yumurtalıkları kurur. Kadın süt ve gözyaşı üretmek için dünyaya gelir, düşünce üretmek için değil. Hayatı çubuklu panjurlar arasından gizlice izlemek düşer ona, yaşamak değil. Bunu ona bin kez anlattılar. Gel gelelim Alfonsina onlara asla inanmadı. En iyi bilinen şiirleri de bu maço zindancılara duyduğu isyanla doludur. Taşra'dan Buenos Aires'e geldiği zaman Alfonsina'nın ayağında topukları aşınmış bir çift ayakkabı ve karnında yasal babası bulunmayan bir çocuk vardı. Bu kentte Alfonsina ne iş bulabilirse yaptı ve dertlerini kaleme almak için postaneden boş telgraf kağıtları çaldı. Geceler gecesi satır satır şiirini işledikçe dilekler tutup fal açar ve yolculuk, miras, aşk umduran kartları öperdi. Zaman akıp geçti, neredeyse çeyrek yüzyıl oldu ama kader onu hiç ödüllendirmedi. Gene de Alfonsina nasıl olduysa erkekler dünyasında kendine yer açmayı başardı. Arjantin'in ünlü yazarlarının resimleri arasında şimdi onun o hınzır fare yüzü hiç eksik olmuyor. Bu yıl, bu yaz Alfonsina kanser olduğunu öğrendi. Bu yüzden şimdi şiirlerinde denizle kucaklaşmaktan dem vuruyor. Derinlerde Mercanlar Sokağı'nda onu bekleyen yuvadan söz ediyor. 1935 Medellin, Gardel. O çok renkli sesiyle ne zaman bir şarkıya başlasa şimdiye dek hiç şarkı söylememiş gibi oluyor. Karanlık notalara basıyor, şarkısının içini göstermeyen sözleri ışıldıyor. Ünlü sihirbazdır o, en büyük Carlos Gardel. Gözlerinin üstünde bir sombrero'nun gölgesi, dudaklarında hiç silinmeyen, her zaman genç, kusursuz bir gülümseyişle yenilgi nedir bilmemiş bir şampiyon görünümündedir. Soyu sopu gizemlidir, yaşamı bir bilmece. Facianın seçeneği yoktu aslında. Gardeli açıklamalardan ve çöküp çürümelerden kurtarmak zorundaydı. Gardel'in yaşlanmasını tapınanları asla bağışlamazlardı. Bindiği uçak Medellin havaalanından havalanıyor ve uçuş sırasında bir patlamayla yere düşüyor. 1936 Buenos Aires, Pato Ruzu. Dante Quintero'nun yaratısı olan Pato Ruzu adındaki karikatür bandı 10 yıldır Buenos Aires gazetelerinde yayınlanmakta. Şimdi tümüyle bu karaktere adanmış aydık bir dergi çıkıyor. Pato Ruzu, Patagonya'nın yarısına sahip büyük bir toprak sahibidir. Buenos Aires'te 5 yıldızlı otellerde yaşar, çevreye avuç avuç milyonlar saçar ve özel mülkiyette tüketim toplumunun ateşli bir savunanıdır. Dante Quintero, Pato Ruzu'nun tipik bir Arjantin kızılderilisi olduğunu açıklıyor. 1936 Rio de Janeiro, Olga ile O. İsyancı ordusuyla birlikte Luis Carlos Prestes Brezilya'nın sonsuzluklarını kaç kez bir baştan bir başa yaya olarak geçmiştir. Güneydeki çorak ovalardan kuzeydeki çöllere, vahşi Amazon ormanlarının bir ucundan öbür ucuna. 3 yıl boyunca Prestes kolu tek yenilgiye uğramadan şeker ve kahve krallarıyla savaşmış, onları yerlerine mıhlamıştır. Öyle ki Olga Benario hayalinde onu hep bakışlarıyla insanı delip geçen, yiğit yapılı bir erkek olarak canlandırmıştı. Bu yüzden şimdi onun gözlerinin içine bakılınca kızaran, ince yapılı, ufacık bir adam olduğunu görünce şaşırıyor. Almanya'daki devrim mücadelelerinde pişmiş, sınır ayrımı yapmayan bir militan olan Olga, ömründe hiç kadın tanımamış olan bu isyancıyı seviyor ve kanadının altına alıyor. Zaman içinde ikisi de tutuklanıyor ve ayrı ayrı hapishanelere gönderiliyorlar. Almanya'dan Hitler, hem Yahudi hem komünist olan iğrenç kan, iğrenç fikirler Olga'yı istiyor ve Brezilya Başkanı Getulio Vargas onu iade ediyor. Askerler onu almaya geldiğinde mahpuslar ayaklanıyorlar. Ama yararsız yere kan dökmekte anlam göremeyen Olga onları yatıştırıp askerlere teslim oluyor. Hücresinin parmaklıkları ardından romancı Graciliano Ramos onun elleri kelepçeli, karnı burnunda geçip gittiğini görüyor. Rıhtımda gamalı haç bayraklı bir gemi Olga'yı beklemekte. Kaptana dosdoğru Hamburg'a gitmesi buyurulmuş. Orada Olga bir toplama kampına bırakılacak, sonra bir gaz odasında boğulup öldürülerek fırında yakılacak. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 128.